Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç, bir Genç Zamanlı programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün çok değerli bir abimiz bizlerle birlikte, konuğumuz olarak Alican abi bizimle. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk.
Bugün tabii böyle bir heyecanı yaşıyoruz çünkü hem daha önceki programlarda bahsetmiş olduğumuz Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir isimli bir kitap vardı. Genç Dergisi'nin yeni dönemdeki hediyesi ve oldukça hacimli, çok güzel isimlerin, öncü şahsiyetlerin fikirlerini barındıran bir kitap bu. Kitabın müellifi olarak Alican abiye de söz vermeden olmaz dedik. Sağ olsun, o da kırmadı, geldi. Bize konuk oldu programımıza. Bugün de inşallah güzel sorularla kendisine iyi dakikalar, iyi zamanlar yaşatacağız diye tahmin ediyoruz. Hem de sizlere. Tabii hatırlatmış olalım, bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım abi. Sorularla devam edelim.
Hay hay.
Tabii arada ben belki size özel sorular da sorabilirim. Abi derim, üniversite zamanında nasıldı? Nasıl girdiniz bu yazı işlerine? Yazıyla tanışmanız nasıl oldu? Kimler vesile oldu? Belki bunlar sorulur abi. Dilerseniz siz de hazırlanın böyle yavaştan.
Eyvallah.
Çünkü öncesinde belki tam söylememiş olabiliriz de. Bazen şöyle oluyor abi. Ben dikkat ettim. Aklımıza gelen bir şey oluyor ve bunu sormazsak sonra kalıyor. Sonra da bir ara soruyoruz ama o değeri kalmıyor abi. Yani herhalde anında bir şeyler yaşamak lazım. Hemen başlayalım abi derseniz. Şimdi Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir. Biz bundan bahsettik ama daha önce dergimizde de röportaj oldu tabii. Röportaj yayınlandı. Ama abi genel hissiyatınız nasıl bu kitaba dair? Yani genç okuyucularını, genç dergi okurlarını neler bekliyor abi?
Evet. Ben çok teşekkür ederim. Beni programınıza davet ettiniz. Bildiğiniz gibi biz de burada Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile bir program yapıyorduk Kırkambar adı altında. Ergün Bey'in meşguliyetleri, benim de özellikle bu kitabı hazırlamakla alakalı bir zaman sıkıntım vardı. O yüzden ara verdik. Radyodan da uzak kaldım bir yaklaşık 4 aydır. İyi oldu. Bu vesileyle tekrar Erkam Radyo stüdyolarına geri dönmüş olduk. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için.
Teşekkür ederiz.
Tabii bizim genç dergimizin her yıl bir hediye kitap projesi oluyor. Bu 365 konsepti de yanılmıyorsam siz de genç dergi çalışanısınız aynı zamanda, lütfen düzeltin. Son 3-4 hediye kitabın ana konsepti.
Evet.
Geçen yıl Adem Ergül Bey'in 365 Lider Davranış diye bir kitabı yine hediye olarak verilmişti. Adem Bey'in hazırladığı. Öncesinde yine 365 Kur'an kelimesi diye bir kitap vardı. 365 söz ve Efendimizin hadis-i şeriflerinden seçki hatırlıyorum. 365 konsepti devam ediyor. Tabii bu tür böyle rakamlarla sınırlı kitaplar biraz zor kitaplardır. İsmi rakamlarla sınırlı kitaplar hem bir kısıtlamayı içinde barındırır hem de bir genişliği barındırır.
Evet.
O genişliğe ulaşma adına, ki 365 aslında büyük bir rakam. Yani bir kitap içerisinde 365 başlık belirtmek bile büyük bir mesele aslında, bir çaba gerektiriyor. Bu manada geniş bir çabayı gerektiriyor. 365 rakamı üzerinden yola çıkarsak. Aynı zamanda bir kısıtlamayı da içinde barındırıyor. Yani bizim efradını, camiyi, ayarını, mani dediğimiz, yani kendisiyle alakalı her şeyi kuşatan, alakasız olanları da dışarıda bırakan bir fihrist oluşturmanız gerekiyor. Bu da gerçekten hani zor bir şey ama bu tuttu.
Evet.
Genç Dergisi'nin bu hediye kitap projesi. Bu minval üzere hazırladık. 365 fikir, Medeniyet Öncülerimizden 365 fikir kitabını. Tabii aslında o başlıkta iki vurgu var. Bir, ön plana çıkan 365 fikir. Ama öncesinde de medeniyet öncülerimizden diyoruz.
Evet.
Orada
bir vurgu var,
medeniyet öncülerinden değil, dikkat ederseniz, öncülerimizden diyoruz. Bir kabullenme, bir ön kabul var. Yani evet, biz bu insanların söylediklerini tamamına belki katılmayabiliriz. İsimleri bile kabul etmekte belki tereddüde düşebiliriz. Eleştiriler de gelebilecektir yani. Ya bu mu, bunlar mı kabul ediyoruz? Bunlar mı var sadece bizim medeniyet öncülerimizden diye. Aslında orada yani iddialı bir şey o. Yani bir şey var yani. Bir bize ait bir şey yani. Bir iyilik var orada. Öncülerimizden diyoruz. Bunun tabii dışında kalanlar da oldu. Bu isimlerin dışında kalanlar da oldu yani.
Tam onu soracaktım abi. Bunu not almıştım. Yani bu da olsaydı dediğiniz isimler olmuştur muhakkak.
Ya şöyle aslında bu tarz kitaplar var. Türkçemizde, dilimizde yayımlanmış. Çok değerli akademisyenlerin, hocaların kitapları var. Mesela yakın dönemde hani 90'lı yıllarda hazırlanmış ki bu açıdan da önemli bir açığı kapatan Profesör İsmail Kara'nın Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi adı altında böyle 3 ciltlik çok güzel bir eseri var. Türkiye'de son 150 yıllık tarihimizde Müslümanların derdiyle dertlenen, İslamcılık adına belki bu tabiri dinleyicilerimizin bir kısmı mazur görmeyebilir ama bu artık kullanılan bir tabir yani. Hı hı. İslamcılık tabiri Müslümanca düşünen, İslam'a İslam'ın vahiy değerlerini, Efendimizin sünnetine gelenekten biriktirerek getirdiğimiz toplam bilgiye uygun düşünce, fikir üreten insanlar bunlar, fikir adamları. Yani İslamcılık düşüncesi dediğimiz zaman kabaca bunu anlayabiliriz. Hı hı. Bunları topladığı bir kitap var. Buna benzer yine bir şekilde tarihimizdeki başka isimleri de hem Türk düşünce tarihini de içine alan Hilmi Ziya Ülken'in bu tarz bir kitabı var. Biz burada 21 ismi aldık. Evet. Bu 21 ismin içerisinde 3 kişi bu topraklarda yaşamayan insanlar ki biri biraz daha önce tarihi açıdan bakarsak İbni Haldun var. Aliya İzzet Begoviç var ve Muhammed İkbal var. Onun dışında 18 isim gerçekten son 150 yıllık tarih içerisinde bu topraklarda yaşamış insanlar. Ha bunların içine kimleri almadık? Mesela Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de alınabilirdi. Bediüzzaman Said Nursi de olabilirdi. Yok mesela bu kitapta. Şemseddin Günaltay gibi bir isim alınabilirdi ki çok ilginç bir şahsiyettir. CHP'nin son başbakanıdır 1948 yılında ama aynı zamanda bir mütefekkir, bir insan, ilginç bir insan. Eşref Edip var mesela, Şeyhülislam Musa Kazım var, Seyit Bey var, İskilipli Mehmet Atıf var, evet. Ferit Kam var, Muhammed Ali Ayni var, İsmail Hakkı İzmirli var, İsmail Fenni Ertuğrul var. Hani bunlar da alınabilirdi ama biz işte daha çok mecellenin hazırlanmasıyla şöhret bulmuş ya da onunla tanınan bizim düşünce tarihimizde Ahmet Cevdet Paşa'yı, Said Halim Paşa'yı, Osmanlı'nın son sadrazamıdır Said Halim Paşa, işte Hilmi Ziya Ülken'i, Mümtaz Turhan'ı, Osman Turan'ı, Cemil Meriç'i, Nurettin Topçu'yu, Necip Fazıl'ı, evet, ve yine o kitapta düşüncelerini paylaştığımız 3 şahsiyet de hala yaşıyor. Evet. Yani şu an gençlerin, dinleyicilerimizin onlarla bir şekilde tanışma ihtimali de var. Bunlar Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve İsmet Özel. Ben bunu hatırlarsanız gençteki röportajda da belirttim. Kitabın ön sözünde de yazıyor bu. Bu isimler üzerinde şey olabilir yani, hepimiz mutabık kalamayız yani. İşte İsmet Özel'in son yıllara kadar geldiği bir çizgisi vardı, bir düşünce çizgisi vardı. Son yıllarda bir farklı bir yola girdi mesela. İşte Ankara'da İstiklal Marşı Derneği diye bir dernek kurdu. Çalışmalarını orada sürdürüyor. Kendine has bir milliyetçilik, bir milliyetçilik anlayışı ortaya çıkarttı filan. Bu saydığımız isimler, yani kitaptaki isimlerin bu manada bir kısmını böyle aşırı uç milliyetçi fikirleri de olabilir. Ya da kitaba almadığımız fikirlerinin dışında eleştiriye maruz kalabilecek fikirleri de olabilir. Bu şu demek değil. Yani biz böyle toptan ya bunu evet alıyoruz, bunu da reddediyoruz deme hakkımızın olmadığını da gördüm. Yani evet. Ben bu hazırlık esnasında gerçekten hepimiz bir şeye tabiiz. Bir düşünce ufkumuz var. Bunda muhakkak anne babamızın etkisi, arkadaş çevremizin etkisi, aldığımız eğitimin, okuduğumuz fakültelerin, bölümlerin etkisi, oturduğumuz, kalktığımız, sohbet ettiğimiz, takip ettiğimiz kanaat önderlerinin etkisi var. Ama ya kimse kimseyle de aynı düşünemiyor.
Evet.
Yani kimse kimsenin, yani çok yakın arkadaşların, aynı grupların, aynı cemaatlerin, aynı tarikatların içinde olan insanların bile böyle düşünceleri bir iz düşümü gibi üst üste evet. koysanız birbirine denk gelmiyor. Bunu böyle kabul etmek lazım. O yüzden hani ya bu da ya bu adam şöyle düşünüyordu, niye bu kitapta yer almış? Bu böyle düşünüyordu, bu bizdendi, değildi, bize mesafesi şu kadardı, yakındı, uzaktı. Ya bu tür eleştirilerden ziyade bunlar bizim değerlerimiz. Gerçekten ben bugünkü meseleleri, bugün düçar olduğumuz meselelerin böyle 5-10 yıllık meseleler olmadığını düşünüyorum ki öyle değiller zaten. Bunların 200 yıla yakın bir geçmişi var. Üst üste konulmuş meseleler, çözüm arayışları da öyle yani. Bugünkü siyasi konjonktürün bile ülkemizdeki işte bir takım siyasi meselelerin, terör meselesinin, uyum ya da uyumsuzluk meselelerinin kökenine baktığınız zaman yani 200 yıllık bir çözülme süreciyle bunların günümüze kadar geldiğini görüyoruz. O yüzden evet. bunları okumamız lazım bizim, bir görmemiz lazım. Bazen hani şok oluyorsunuz. Yani 100 yıl önce yazılmış bir metni görüyorsunuz. Hani ya bu dün mü yazıldı diyorsunuz. Evet. Yani onlarla da karşılaşıyoruz ne yazık ki. Evet.
Ya şimdi bu bahsettiklerinizle alakalı olarak abi şöyle bir şey sormak istiyordum ben de. Bu kitap acaba bir tarafın kitabı gibi mi? Yani çünkü mesela bazı isimler var. Hani New York dedik ya.
Evet.
Hani böyle bir şey sorulabilir mi acaba?
Yok yani tabii bu bir kitap yani işte 520 sayfa filan oldu son şeyi.
Çok da hacimli bir kitap.
Hacimli bir kitap. Maşallah. Yani bir yazıyla bizim Lütfü Arslan Bey'i de burada anmış olalım. Genç dergimizin de ilk kurucularından akademisyen doçent doktor Lütfü Arslan Bey. Biz genç dergide ki o şey derdi ilk o yazı denemelerimizde falan yani ya dünyayı kurtaramazsınız bir yazıyla derdi.
Evet.
Yani bir yazıyla bir fikirle ondan sonra bir kitapla böyle dünyayı kurtarma iddiasında olamazsınız yani ya her şeyi içine alsın.
Evet, evet.
İddiasında bulunamayız yani neticede insanların fikirleri, düşünceleri. O yüzden hani bu bir çalışma. Yani piyasada binlerce kitap var. Hani çok iyi onlarca kitap bulabilirsiniz. Yani bunu ben bunu okuyayım, her şeyim değişsin, bütün hayatım değişsin, bütün fikir hayatım değişsin, başka bir yola gireyim diyemezsiniz yani.
Evet.
Böyle kitaplar ancak zaten dini kitapların iddiasıdır yani.
Evet.
Yani ancak birine dersiniz ki al bu Kur'an-ı Kerim oku da bir hayatını değiştir dersiniz. Ya da şu hadislerden istifade et işte hayatın değişsin dersiniz yani. Hani bir kitap okudum hayatım değişti diyor ya.
Evet.
Bu ancak dini metinlere atıfla söylenebilecek bir şeydir. Yoksa İnsanların yapıp ürettiği şeylerin bu kadar böyle hani etki edeceğini, birden hayatımızı alt üst edeceğini, akşam yatıp sabah çok farklı bir insan olarak uyanacağımız iddiasında değilim. Beni hiçbir kitapta bu kadar da etkilemedi yani.
Bu aslında tam şeyi gösteriyor abi. Siz çok gerçekçi bakıyorsunuz olaya. Yani hayatın içinden bakan bir göz bu.
Evet.
Ya büyük iddia yok burada hamdolsun. İnşallah da ama muvaffak olacak bir şey.
İnşallah muhakkak.
Çünkü şu da olabiliyor abi yani. Ben mesela işitiyorum bazen. Bir kitap tavsiye ediyor biri bize. Hocamız
evet,
da
evet.
Bir abimiz. Diyoruz ki ya bu kitabı okuyalım. Okuyoruz. Ya kitapta katılmadığımız bir görüş oluyor mesela. İnanmadığımız bir düşünce oluyor. Ya bu kitabı ama bize diyoruz bu abi tavsiye etti. Ya
evet,
bu arkadaşımız
evet.
tavsiye etti.
Evet.
Bu tavsiye ettiyse bu kitapta niye böyle bir yanlış var? Acaba bu ona mı inanıyor?
Evet.
Ya
evet.
Mesela böyle bir şey de olabilir.
Tabii.
Aslında tehlikeli bir süreç yani bu.
Kesinlikle sizin bu söylemenizden Salih Bey şey de aklıma geldi benim. Genelde insanlar ya ne okuyalım hemen bir kitap listesi isteniyor. Evet. Ya bize bir kitap tavsiye et filan gibisinden. Aslında hepimizin hikayesi de farklı. Ben bir kitaba çok farklı bir gözle bakabilirim. Siz çok farklı bir gözle bakabilirsiniz. Bir şeyi anlama ameliyemiz de farklı olabilir. Mesela ben Rasim Özdenören'in Müslümanca ondan da tabii atıflarımız var, Müslümanca düşünme üzerine denemeler, ama Ruhun Malzemeleri diye bir kitabı var. Orada nasıl okumalı diye bir düşüncesini paylaştım mesela bu kitapta. Onunla bağlantı kurmak istiyorum izin verirseniz.
Tabii,
diyor ki bana işte soruyor insanlar, diyor Rasim Özdenören, ne okuyalım gibisinde sorular oluyor diyor. Ve orada bir anekdotunu paylaşmış diyor. Bir gün diyor elimde diyor yabancı bir yazarın kitabıyla oturuyordum diyor. Biri beni gördü ve dedi ki diyor, nasıl oluyor da sen hem bu kitapları okuyorsun hem de dine inanabiliyorsun dedi diyor.
Allah Allah.
Tabii ben de diyor gerçekten o elimdeki kitap diyor, yani ne olduğunu da yazmamış ama İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımını yaşamış, savaşın acılarına katlanmış bir yazardı okuduğum kişi diyor. Bugünkü Avrupa uygarlığı üzerine bazı şeyler söylüyordu. Bir anlamda Batı'nın Batı'ya bakışını yansıtıyordu eserlerinde diyor. Ben diyor bu manada hani bir Batı bunalımı tezi sunuyordu. Onu inceliyordum diyor. Tamam mı? Müslüman değildi diyor. Tahminim de diyor yani ateist olabilirdi diyor. Şu an metni şey yapamadım. Hani şimdi mesela Rasim Özdenören o esnada o kitabı şu amaçla okuyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'da bir bunalım var. Bir Batılı bunu tespit etmiş. Nasıl bir bakış bu? Rasim Özdenören bu manada bakıyor. Evet. Ama dışarıdan bakan birisi yani ne bunu okuyorsun?
Evet,
ya kardeşim
gerçekten,
hani ya işte bunu bir gavur yazmış. Sen de bununla vakit kaybediyorsun gibi bakılabiliyor diyor. Hatta bu yazının sonunda da diyor ki yani o yüzden diyor ben kendine bir takım pratik reçeteler çıkarmak isteyen birisi diyor bu kitaplardan hiç istifade edemeyebilir diyor. O yüzden diyor ben korkuyorum diyor. Birine diyor bir kitap tavsiye ederken
evet,
diyor.
Evet.
Bunun gibi hani neyin neye çare olacağını, hangi kitabı hangi niyetle okuduğumuz çok önemli. Yani
evet.
Biri gerçekten hani biri bunu zaman kaybı olarak görebilir.
Evet.
Der ki ya kardeşim ya şunu okusan ya ne uğraşıyorsun. Ama benim böyle zihnimde bir derdim var. Bir alana, bir tarihi bir alana, bir konuya teksif olmuşum. Onu anlamak istiyorum ve böyle bir yazarın da bu düşüncesine başvurmak istiyorum. Yani bunun gibi bir mesele. O yüzden hani bunlar benim şahsi görüşlerim.
Evet.
Hani,
ama ben şunu söylemek istiyorum abi. Siz zaten kitabın girişinde de bir yazı yazmışsınız mesela orada. Modern insanın bunalımı diye başlıyor.
Evet, evet, evet.
Aslında hani olayın özü de bu. Yani kitabın içerisinde o aradığımız bazı cevaplar da var zaten.
Evet.
Hani akla gelecek cevaplar var.
Evet.
Ki benim de mesela bir yazarlık serüvenim var şu an.
Evet.
Yani deniyorum ben de uğraşıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana tavsiye edilen kitapların %60'lık, %70'lik kısmı yabancı yazar. Ki gayrimüslimler var aralarında.
Evet.
Bunu ben soruyorum mesela hani... Özellikle en başlarda, ilk başlarda çok sorguluyordum. Yani neden böyle kitaplara tavsiye ediyorsunuz diyordum
evet.
mesela. Tavsiyede bulunan abilere ya da hocalarımıza. Diyorlardı ki ya üslup olarak ya da anlayış olarak bir şeyi kavramak lazım. Ya bir dünyadaki tek üslup senin üslubun değil sonuçta yani. Ya da
evet,
tek
evet.
anlayış benim anlayışım değil ki.
Evet.
Peygamber Efendimiz düşmanınızın silahıyla silahlanın diyor.
Evet.
Yani bir de böyle bir şey var ortada.
Evet.
Biz hep batıya karşıyız mesela bazı konularda. Batı niye böyle, batı niye
evet,
böyle, batı niye
evet.
böyle. Batıyı bilmiyoruz ki yani ne olduğunu. Tam bilmeden evet. de mesela evet. Necip Fazıl değil mi? Abi yani O ve Ben isimli kitabında Platon'a falan neler söylüyor. Ben
evet.
şok olmuştum o zaman. Ya dedim ne kadar iyi biliyormuş bu konuları. Demek mesele buymuş gerçekten. İyi hakimiyet gerekiyor ki.
Kesinlikle. Evet. Tabii burada şunu da atlamamamız gerekiyor. Yine kitabın giriş bölümünde de o
evet.
konuya değindim ben.
Hı hı.
Yani bizim ilk önce neler okumamız gerektiği meselesi. Tabii isterseniz şunu da öncesinde belirtmek isterim. Yani biyografi ve fikir. Yani bu ikisini de ben çok önemsiyorum. Gençlere hatta ya buldukları biyografi kitaplarını okumalarını arzu ediyorum. Belki biz bu kitap üzerine inşallah bir başka baskı olduğu zaman ben genişleteceğim ya da üzerine çalışacağım konu buradaki bu 21 insanın biyografilerini biraz daha belki geniş ele alıp daha böyle şumullü bir takım tarihsel rakamlarla ya şurada doğdu, burada yaşadı, bunu yazdı, şurada öldü gibi tarihsel süreci hikayesini anlatmasının ötesinde biraz daha nasıl bir hayat yaşadı, hangi olay başına geldiği, içinde kaldığı hangi olay, hangi fikrine ne derecede müdahil oldu, etki etti. Bunlara da hani değinmek istiyorum. Ya, bir, yani biyografi ve fikir açısından baktığımız zaman şunu görüyoruz. Başta söylemiştim gençlere hani biyografi okumalarını tavsiye ediyorum diye. Yani insanlara baktığımız zaman hocam birçok dertle karşılaşmışlar.
Evet.
Yani sürülmüşler, geçim sıkıntısı çekmişler, hastalıklara düçar olmuşlar. Ama onun yanında da bir fikir geliştirmişler, kitap yazmışlar, ders vermişler. İnsanları etkilemişler değil mi? Yani hani Necip Fazıl'ın işte onca mahkeme peşinde koşması, evet, yargılanması, evet. Mahkemeden çıkıyor, gençlerle buluşuyor. Ondan sonra Cemil Meriç yani hayatının büyük bir bölümünü kör olarak geçiriyor. Yani başkaları ona okuyor, o fikir üretiyor.
Evet.
Yani Nurettin Topçu'yu daha ilk vazifesinde İstanbul Erkek Lisesi'nden işte Ege'deki okullara, İzmir'deki okullara sürüyorlar, ediyorlar filan. Hani böyle kolay da böyle çok konforla çıkmış fikirler değil bunlar yani kitaplar değil.
Evet.
Yani bu açıdan da buna da bir vurgu yapmak istiyorum. Oradan şuraya geçersek biz ilk önce ne okuyacağız? Yani biz bir Müslüman olarak bir Müslüman aydını, münevveri, genci, öğrencisi, talebesi olarak illaki başına bir vasıf koymamız gerekmiyor. İlk okumamız gereken Allah'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim, onun peygamberinin sünnet-i seniyesidir. Onları yansıtan hadis kitaplarıdır. Onlardan yine imbik imbik süzülmüş, bir gelenek oluşturmuş fıkıh kitapları ve o düşüncenin işte ürünü olan İslam tarihi kitapları, hadis kitapları, ahlak kitapları, bunlar bizim kütüphanelerimizin belki de her daim en başucunda bulunması gereken kitaplar.
Zaten girişte de en büyük rehber diye.
Tabii yani en büyük rehber bizim en büyük öncümüz,
evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır yani. Bu kitabın konusu da şey değil.
Evet.
Yani Efendimiz ya da doğrudan bu düşüncelere, bu medeniyet öncülerimiz diye sahip çıktığımız insanların o menbaı olan dini metinler değil. Yoksa ilk yazılması gereken belki de odur yani. Oradan bir istinbat etmek gerekir yani.
Evet.
Keşke böyle işte çok vaktimiz olsa da
evet.
Bu öncülerimiz nereden neyi, hangi düşünceyi nasıl istinbat etmişler? Kur'an'a nasıl bakmışlar? Kur'an'ın hangi surelerinden, hangi ayetlerinden, hangi kıssalarından nasıl istifade etmişler? Efendimiz'i nasıl örneklemişler? Yani bunlara da tabii ayrıca bir bakmak, etmek gerekir. Ama elhamdülillah yani bizim öncü dediğimiz, bu kitabı aldığımız şahsiyetlerin hepsi ben hani iyi Müslüman olduklarına inanıyorum yani.
Evet.
Biz ya yoksa öncümüz demeyiz yani. Ha, öncü demek ayrı bir şeydir. Öncülerimiz diye iyilik takmak ayrı bir şeydir.
Bir de şey yani. De olabilir abi yani Ali Can abinin Müslümanlık anlayışı nasıl acaba? Bir de o var ya şimdi hani İslamcılık, Müslümanlık tartışmaları falan. Hiç buralara girmeden abi isterseniz ikinci bölüme geçelim.
Ben şöyle düşünüyorum. Buyurun. Girelim Salih Bey. Yani ben genç kardeşlerimizle, üniversiteli gençlerle de bir araya geldim onu söylüyorum. Ya bizim Müslümanlığımızın başına herhangi bir düşünce bagajı eklememize gerek yok yani. Yani sosyalist Müslüman, liberal Müslüman, evet. Liberal muhafazakar, demokrat muhafazakar bunları dememize gerek yok ya. Yani Müslümanca düşünmek başlı başına bir iddiadır zaten. Yani Müslüman olmak bir iddia yani. ben Allah'ın Hazreti Peygamber'le getirdiği dine inandım, iman ettim, Kur'an'a iman ettim, Efendimizin yolundayım, sünnetine tabiyim demek zaten çok büyük bir iddia yani. Bunun yanında sosyalizmi, komünizmi, liberalizmi, osu, busu, bunun benim gözümde hiçbir önemi yok yani.
Evet.
Tamam ya, yani Müslümanca düşünmek
yeter.
Yeter evet. De artar. Bizim kendimizi bir takım bagajlar yükleyip sırtımıza, bu Müslümanlığımızın önüne, arkasına bir takım sıfatlar eklememizin de bir manası yok yani.
Evet. Peki abi, dilerseniz ikinci bölüme saklayalım devamını. İlk bölümde Ali Can abiyle beraber Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir isimli kitabın muhtevasına dair, üslubuna dair bir güzel bir konuşma yaptık. Güzel bir soru cevap oldu böyle. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Genç Zamanı devam edecek. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programı kaldığı yerden devam ediyor. Benden Salih Yüzgenç. Bugün Ali Can abi bizlerle birlikte. Hüdayi Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı, Genç Dergisi Yayın Kurulu üyesi ve Genç Dergimizin yazarlarından. Kendisi Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir isimli güzel, böyle hacimli bir kitap inşallah hazırladı. Yeni dönemde Genç Dergi okurlarını ve sizleri bekliyor olacak bu kitap. Kitaptan bahsettik ilk bölümümüzde. İkinci bölümde de yine kitapla alakalı bir soru sorup ardından Ali Can abinin belki hani bilinmeyen yönleri diyorlar ya böyle medyatik bir ifadeyle. Birkaç Ali Can abiye soru soracağız. Abi nasıl geçti, nasıl başladı bu serüven, yazarlık serüveni? Dilerseniz abi başlayalım. Tekrardan merhabalar.
Merhabalar, eyvallah. O ikinci kısım biraz zor olacak herhalde de yani.
Bir şekilde ayarlayacağız abi
tamam,
onları.
Tamam, peki.
Abi şöyle, kitapta mesela en çok etkilendiğiniz isimler, yani şahsiyet olarak, yaşayış olarak. Çünkü kitapta şöyle bir özellik var. Tabii kitaptan çok bahsediyorum. Şöyle bir şey olabilir, kitap daha çıkmadı mesela.
Evet.
Kitapta ben nasıl bahsediyorum? Kitabın biraz aslında hani mutfağında biraz gezindim. Yani gezindim fareler gibi böyle. Girdim baktım mutfağına.
Evet.
Kitapta gördüğüm şuydu. Biyografi parçaları var.
Evet.
Kısmen de olsa.
Evet.
Yanında fikir bölümü var. Evet. Amaçlar var, idealler var. Yani 21 şahsiyetin
evet.
Gerçekten uzun uzadıya bir derlemesi gibi.
Evet.
Birer birer ve bana sorarsanız abi özellikle lise ile üniversite arasındaki dönemdeki her gencin kütüphanesinde kesinlikle olması gereken bir kitap olacak yani. Ben buna
İnşallah.
Eminim. Çünkü arada bir kitap.
Evet.
Yani hani az önce sordum ya size bir tarafın kitabı mı diye.
Evet.
Bana göre bir tarafın kitabı değil.
Evet.
Bunu istifade etmek isteyen herkes okumalı.
Evet.
Sizin abi en çok etkilendiğiniz, en Hı-hı. çok böyle sizi etkileyen isim oldu mu?
Evet. Şimdi öncesinde şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum Salih Bey izninizle.
Estağfurullah.
Ya bizde bizim bir dil problemimiz var. Yaklaşık 20 yılda bir kitap dili değişiyor neredeyse. Orada da şöyle bir tespitim oldu. 1980 yılına kadar neredeyse sosyal kelimesi kullanılmıyor biliyor musunuz kitaplarda? İçtimai kelimesi kullanılıyor. Yani şimdi bırakın liseli gençlere, üniversitede okuyan gençlere ya içtimai ne demek, içtima ne demek diye sorsanız bilmez yani.
Evet, evet.
Çoğunun bilmeyeceğini düşünüyorum. Bu manada bir dil kopuşu yaşıyoruz biz. Bu da şöyle açıklanıyor ne yazık ki. O da üzücü. Ya işte eski dil, Osmanlıca. Osmanlıca diye ayrı bir dil yok. Osmanlıca Türkçesi diye tabir edilmesi gerekiyor aslında. Fakat dilimiz bizim ne yazık ki güzel Türkçemiz böyle açık hedef halinde. Çok kolay özellikle tercüme faaliyetlerinde bir takım yayın evlerinin işte gazete dilinin, basın dilinin, medya dilinin bazı kelimeleri özellikle böyle sokuşturması sebebiyle dilimiz ne yazık ki bozuluyor. Evet. Aslında bu dil kelime sokuşturmaları, farklı kelimeleri kullanmak bir zenginliktir. Fakat siz bir kelimeyi alır, onu tedavülden kaldırır, yerine yepyeni bir kelime koyarsanız o zenginlik olmuyor. Aşina olunmuş, kullanılmaya alışılmış, sizin müktesebatınızda, geçmişte yazılmış kitaplarınızda, derginizde, makalelerinizde kullanılmış bir kelimeyi tedavülden kaldırıyorsunuz. Bu yeni bir nesle yabancı bir kelime haline geliyor.
Evet.
Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Benim lisede okuduğum yıllarda ve ortaokul yıllarında İşte bu 80'li yıllar ve 90'lı yıllar. İki kelime yüzünden bende böyle bir dil şeyi oluştu.
Dil şuuru mu?
Dil şuuru oluştu. Ha. Dilci oldum yani bu manada. O da şuydu, hiç unutmuyorum. Ortaokul birinci sınıfta muhasebe dersi vardı bizim zamanımızda.
Ortaokul 1'de
muhasebe dersi vardı ve bugün anlıyorum ki hani böyle sol fraksiyona mensup bir öğretmenmiş. O ilk öğretmenim, ilk muhasebe dersi öğretmenim geldi ve şöyle bir tanım yaptırmıştı. Mal kelimesinin tabiri, yani kullanılan meta manasında mal kelimesi. Mal, gereksinmelerimize yanıt veren her şeye mal denir demişti. Evet. Tabii ben işte yazıyorum yani, o zaman böyle bir şey de yok. Gereksinme kelimesini ilk defa duyuyordum.
Gereksinme. Evet.
İhtiyaç kelimesi. Gereksinmelerimize yanıt kelimesini de ilk defa duymuştum. Ben cevap biliyordum. Sonra bu öğretmen değişti ve yeni bir öğretmen geldi ve o kitabın, defterin başına yazdığımız o tanımı şöyle değiştirmişti. İhtiyaçlarımıza cevap veren her şeye mal denir. Sonradan tabii ben biraz bu niye böyle şöyle böyle derken anladım meseleyi. Yani ileriki yaşlarda daha da çok anladım. Şunu da biliyoruz biz. Mesela yine 80'li yıllarda hayat kelimesi yerine yaşantı,
evet,
kelimesini Selçuk Üniversitesi'nde kullanan bir işte Türk Dili Edebiyatı okutmanının öldürüldüğünü de okumuştum, evet, bir zamanlar. Evet. Hani ya bunlar tabii uç örnekler ama birileri bakın yani yanıt kelimesini biz kullanalım ama bakın cevap kelimesi kayboluyor şu anda. Yeni nesil cevap kelimesini bilmiyor.
Evet.
Arapça bir kelime ya.
Cevap.
Ve çok Türkçeleşmiş bir kelime. Ya ihtiyaç kelimesini bilmiyor. Şart kelimesini bilmiyor yeni nesil. Koşul diyor.
Evet, koşul.
Tamam diyor. Koşul diyor. Yani bu konuda
bir de şey var abi, koşulsuz şartsız. Hani kampanyalar var ya, koşulsuz, evet, şartsız.
Yani kullanılsın. Evet. Tabii bizim işte o 365 Kur'an kelimesi kitabımız da, Genç Dergisi'nin hediye verdiği kitap da aslında ya, yani bunlar Kur'an kelimesi, unutmayalım diye orada 365 tane Kur'an kelimesi biliyorsunuz hani sayılıyor, anlamlarıyla ortaya konuluyordu. Yani bu dil meselesi önemli. Etki açısından bakarsanız hani diyorsunuz ya sizi en çok kim etkiledi?
Evet.
Ben ilahiyat eğitimi almış birisiyim. İşte Arapça eğitim aldım. Bu Arapçadan Türkçe'ye geçmiş kelimelere, Türkçeleşmiş kelimelere bir aşinalığım var. Buna rağmen o 1950 yılından önce ya da diyelim 30'lu yıllardan önceki yazarların dili o kadar ağır geliyor ki yani ben okurken bile.
Evet.
Tamam mı? Yani gelmemesi lazım aslında. Ha? Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihine bir baktığımız zaman bunu çok kolay anlıyor olmamız lazım bizim. Ya da Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini, yazdığı makaleleri çok rahat anlıyor olmamız lazım. Ne yazık ki çok zor bu. Sürekli bir sadeleştirilmeye tabi tutuluyor. Biliyorsunuz bugün bu risalelerle ilgili, Risale-i Nur külliyatı ile ilgili bir tartışma var. İşte devlet bandrollere el koydu. İşte Diyanet basacak bunu dedi. Oradaki sebeplerden birisi de şu, dilinin sürekli sadeleştirilmesi. İşte o sadeleştirilmeden bozulduğu asıl metnin falan diye böyle bir iddia var. Çok su götürecek bir iddia da hani bir sürekli bir sadeleştirmeye tabi tutuyoruz. Ama hani ben orta yaşlardayım şu anda. Öncesi ve sonrası açısından bakarsanız Necip Fazıl'ı mutlaka okumamız lazım yani bizim. Yani yeni neslin Necip Fazıl'ı okuması lazım. Yani Sezai Karakoç'u okuması lazım. Tam böyle ucundan yakalayabilir yani şu an hani 25'li yaşlardaki bir genç bu yazarları ucundan yakalayabilir. Ama ben eminim ki 10 sene sonra bugün 2000'li yılların başında doğmuş, 10 sene sonra üniversite eğitimine başlamış olacak gençler Necip Fazıl da anlamayacak. Yani Sezai Karakoç'u da anlamayacak.
Evet.
Ama
bu yıkım devam ediyor abi.
Bu yıkım evet. Evet. Yani bu yıkım devam ediyor. Fakat
ben de geçen abi, affedersiniz, evet, lafınızı böler gibi oldu ama örnek vermek istedim. Geçen bir çizgi filmde şahit oldum. Bir çizgi film. Yani çok da takip edilen, Türkiye'de ünlü bir çizgi film.
Evet.
Sürpriz kelimesini orada şey diyor mesela, şaşırtı diyor.
Ya işte.
Şaşırtı. Ben ilk defa duydum
şaşırtı. Ya sürpriz de yabancı aslında.
Evet ya, sürpriz de yabancı ama ya şaşırtı nedir diye baktım.
Evet.
Yok
evet.
Yani hiçbir yerde yok şaşırtı.
Evet.
Ya sürprizmiş yani. O da evet. Artık hani uydurma kelimeler.
Yani biz kullanalım. Tamam yani şaşırtı kelimesi de şimdi bana garip geldi ama kullanılsın, fakat bu bir zenginleşme aracı olarak kullanılmıyor Türkiye'de ne yazık. Yani Arapça kelimeler, Arapça kökenli kelimelere karşı böyle bir alerji var.
Evet.
Bu topraklarda bazı yazarlar, bazı yayın evleri, bazı medya dili tarafından
bilerek değiştiriyorlar.
Bilerek değiştiriyorlar. Evet. Yani şimdi siz Anadolu'ya gitseniz 80 yaşındaki bir nineye işte şöyle deseniz anlar mı? Ya nine, bana koşulsuz gereksinimime yanıt verecek bir şey ver deseniz ne anlar?
Evet. Şaşırtı yaşar abi.
Şaşırtı yani, yaşar yani. Evet. Ama ya evet. Benim bir ihtiyacım var, buna işte bir cevap verebilir misiniz? Benim karnımı doyurabilir misiniz deseniz ayrı bir
gel
şey
oğlum
yani.
Gel oğlum açar bir.
Yani
evet.
Bu manada bir fikir birliği oluşabilmesi için bir dil birliği de oluşması lazım. Çünkü fikirler dille oluşuyor yani. Çok evet. Önemli. Siz dili bozarsanız, dili ifsad ederseniz fikri de bozmuş oluyorsunuz yani. Dil çünkü sembol, onunla anlatıyorsunuz. O kelimelerle fikrinizi, düşüncenizi, dininizi aktarıyorsunuz.
Evet,
yani. O
evet,
dille aktarıyorsunuz evet, yani. Bu manada tabii ne yazık ki bir dil sorunumuz var bizim. Yabancı dili öğretemiyoruz, o ayrı bir mesele. Bu tür böyle bir dilde dahi ortak anlaştığımız bir araçta bile bir takım ideolojik şeylerimiz var, yaklaşımlarımız var. Dile de yansımış durumda yani
bu
o bölünmüşlüğümüz.
Gençlikte gördüğünüz en büyük meselelerden biri de bu o zaman değil
bu,
mi abi?
Evet, evet. Yani bu dil bu. Bir de tabii okumuyoruz biz.
Evet.
Yani şimdi yani Google'a soruyoruz her şeyi. Fikirleri uzunca ifade edemiyoruz. Sıkılıyoruz. Hani şimdi böyle yeni videolar çıkmış. Vine mı deniyor?
Vine. Ha, kısa
yani,
videolar.
3 saniye, 5 saniye. Evet. Hani şey diyorduk bir ara. Ya gençlik seyrediyor kardeşim, okumuyor diyorduk, seyretmiyordu artık.
Evet.
Hani karşısına 10 dakikalık bir tanıtım videosu koysanız ona da bakmıyor. Yani pasif bir şekilde izleyecek. Hani diyorduk ya bunlara biz film çekelim, hani gösterelim, biri konuşsun, okumuyor bunu. Onu da izlemiyor. Yani 3-5 saniyelik bir video izleyecek ya da fikrini işte Twitter'da bilmem 150 karakterle ifade edecek. Evet. Ya 150 karakter ne ya? 2 cümle etmiyor yani. Yani insan fikri...
Sezai Karakoç'un bir paragrafı yapmıyor abi gerçekten.
Yani şimdi siz bu gence nasıl kitap oku diyebilirsiniz? Evet. Yani okumak lazım. Bugün gerçekten hani sizinle buluşacağım diye biraz böyle zihnimi de yokladım. Yani bakın hala kitap okumak var ya, ortasından konuşmak kitabın, kitabı atıfla konuşmak çok önemli bir şey bu yani. Herkes farkındaysanız Google'a soruyor.
Evet.
Tamam mı? Yani hepimiz Google alimi olduk biz. Yani Google diplomalıyız. Google tahsili yapıyoruz. Kimse gidip bir kütüphanede ya da bir hafta bir kitabı şöyle çekip şöyle o kitabın belini kırıp şöyle bir şeyi vardır yani kitapla
evet.
Kitap severler bunu bilir yani. Kitapla
evet.
Bir iletişim vardır yani. Çok sevenler bile böyle koklarlar. Açar bir koklar yani. Kitabın belini kırmak diye bir tabir vardır yani. Hani kitapla şey kalmadı.
Alaka
İlişki
kalmadı.
Kalmadı, alaka kalmadı ne yazık ki. Ve gitgide de kitapla ilişki, alaka, kitabın ortasından konuşmak, kitaba atıfla konuşmak, bir kitabı böyle baştan sona bitirmek ben çok önemli bir iş olacağını düşünüyorum yani.
Evet.
İnşallah. Hani ben farklı olacağım, biraz farklı olayım, işte yeni nesilden bir farkım olsun, alameti farikam olsun diyeyim, benim gençlere tavsiyem kitap okusunlar. Gerçekten.
Yani
çok
farkı...
az kişi yapıyor bunu. Eminim yani mahalledeki 1000 gençten ikisi kitap okuyordur şu anda.
Bu tespitinizle alakalı abi ben de bir şey paylaşayım. Çok gerçekten kafamda olan bir şeydi bu. Artık gençlerde şöyle bir şey var gerçekten. Mesela otobüste bakıyorum ben, kitap okuyor genç. Ya bir havası var onun yani. Otobüste kitap okuyor, elinde kitap. Bir entelektüel bir hava. Marjinallik gibi bir şey oldu artık kitap okumak.
Ve şöyle o kadar engel var ki.
Evet.
Yani kitabı bizzat elinize almak bile bir mesele. Niye? Çünkü elinde bütün dünyaya ulaşacağı akıllı telefonu var.
Evet.
Yani onunla o kadar meşgul ki. Yani sabah kalkıyor, yatana kadar onunla.
Evet.
Onun içinde de onu meşgul edecek o kadar çok malzeme var. Siz o dünyayı ve renkli bir dünya o yani. İstediğiniz anında ulaşıyorsunuz. Onu bir kenara bırakıp ona göre daha statik, daha durağan ama için kendi içinde bir bütünlüğü olan
bir dünyası olan
bir kitabı açıp bakmak çok önemli. Hani şey var ya, yani diz kırıp ilim tahsil etmek gibi tabiri tam bu yani şu anda.
Dergimizin yazarlarından Serkan abiyle konuşuyorduk geçen, Serkan Bilge ile.
Bugün beraberdik Serkan Bey'le biz de.
Öyle mi?
Öğleyin. Buradan da selam söyleyelim Serkan Bey'e.
Onunla konuşurken çok bir tespitte bulundu. Yani bir şey söyledi. Yazarlar dedi artık, yazarlar da yani Google'a bakıyorlar dedi. Ben hala dedi kitaplardan feyiz alırım dedi. Yani bir konu yazacağım zaman bir konu üzerine kitaplara bakarım dedi.
Evet.
Müthiş dedim yani gerçekten. Bundan keşke ben de nasiplenebilsem dedim ama ben Türkiye gündemiyle ilgileniyorum. Yani Türkiye gündemini de kitaplara bakmak.
İnternetten diyorsun.
İnternetten mecburen. Evet. Abi gerçekten laf güzel gidiyor. Yani lafın şeyi olmuyor burada, sınır olmuyor. Hamdolsun muhabbet güzel gidiyor. Fakat bahsettik ya abi, yani Alican abi biraz yakından tanımak istiyoruz. Yani tanıyoruz aslında ama dinleyicilerimiz de tanıyordur büyük bir kısmı, ona eminim. Fakat ya Alican abi nasıl oldu abi? Yazarlık serüveninizin başlayışı, eğitim tahsiliniz, şu an neler yapıyorsunuz? Hüdayi Vakfı'nda, Azim Hüdayi Vakfı'nda genel bir görev yapıyorsunuz.
Ya bunu ben şöyle Salih Bey, hani ben bir yazar değilim yani. Hani kendimi bununla vasıflandıramam. Ben bir vakıf adamıyım. Her şeyden önce ilahiyat tahsili görmüş. Yaklaşık 16 yıldır bu sivil toplum kuruluşları içerisinde yaşayan, bu çalışmaların içerisinde bulunan, bu çalışmalara destek vermeye çalışan bir vakıf adamıyım. Bir eğitimciyim. Kendimi böyle tanımlayabilirim. Hep çünkü eğitim faaliyetlerinin içerisinde bulundum. Bu Azim Hamit Hüdayi Vakfımız başta olmak üzere diğer bazı dernek ve vakıflarda da bu manada çalışmalarımız devam ediyor ama bu çalışmalarımıza konu olan şeyler öğrencilerimiz, onların eğitim hayatı, bu minvalde bir çalışmanın içerisindeyiz. Rabbimize hamd ederiz. Güzel çalışmalar bunlar. Hani insana dokunmak, onu yetişmesine az çok katkıda bulunmak, onu bir yerden alıp bir yere taşımak ya da bir yerden başlayıp bir yere gittiğini, iyiye doğru, güzele, hayra doğru yöneldiğini görmek keyif veriyor, mutluluk veriyor bize.
Peki bunun dışında abi, yani neler yapıyorsunuz abi? Bu konuyu biraz şeye getirelim artık. Yani Alican abi sonuçta yüksek lisans çalışmanızın olduğunu biliyorum.
Evet.
Biz bundan bahseder misiniz?
Evet. Ben 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Din sosyolojisi alanında bir yüksek lisans çalışması gerçekleştirdim. Fıkıh sosyoloji ilişkisine dair Ziya Gökalp örneği üzerinden bir tezdi bu. Yani tabii bir aile reisiyim aynı zamanda, çocuklarım var. Onları yetiştirmeye çalışıyorum. Dertlerim var. Kendimce Müslümanlara dair dertler bunlar. İnsana dair dertler. Hala kendimi bir öğrenme yolcusu görüyorum, bir ilim talibi görüyorum. Öğrenmeyi seviyorum. Gençlere de hep tavsiyem bu. Yani oldum bittim ben, artık benim öğrenecek bir şeyim yok, gelişimimi tamamladım derseniz o bittiğiniz gündür sizin. Hala okumayı, araştırmayı seviyorum ama seçici olmaya çalışıyorum. Yani Google üzerinden ilim tahsil etmeye çalışmıyorum, bunu söyleyeyim. Yani gençlere de bunu tavsiye ederim. Okumaya, öğrenmeye meraklıyım bu manada. Bir ekibimiz var. Üniversiteli gençlerle ilgilenen bir ekip. Bu ekip Azim Hamit Hüdayi Vakfımızda da. O arkadaşlarımla beraber bir takım projeler, planlar gerçekleştiriyoruz. İster istemez gençlerle beraber olduğumuz için empati kurmamız gerekiyor gençlerle. Gençleri anlamaya çalışıyorum. Dışarıda iyi gözlem yaptığımı düşünüyorum gençlerle ilgili. İşte her insan dış dünyada kendi işiyle alakalı uğraştığı alanla alakalı gözlemler yapar. Hemen o dikkatini çeker değil mi? Hani yani ayakkabı ustasının ya da ayakkabı satıcısı insanların ayakkabılarına bakar. İşte bir terzi insanların elbisesine bakar.
Siz de insana bakıyorsunuz.
Berber hani insanın saçına bakar. Ben de gerçekten hemen gençler dikkatimi çekiyor. Özellikle üniversiteli gençler. Onların davranışları, verdikleri tepkiler, yani okudukları kitaplar, düşünce tarzları, her şey dikkatimi çekiyor. Onları anlamaya çalışıyorum. Tabii bizde şöyle bir şey de var. Eğitimcilerin bunu yapmaması gerekiyor. İnsan gerçekten bir kemalat yolculuğu içerisinde. Yani olmuş bitmiş bir varlık değil insan. Bir takım devrelerden geçiyor. İşte çocukluk devresi, ergenlik devresi, orta yaştı, orta yaş bunalımı diye bir tabir var biliyorsunuz. Evet. Hani yaşlılığı ve bu sürekli ben Allah'ın bu kemalat yolculuğunda bu yaşla beraber zihnimizde belli odacıkları açtığını düşünüyorum. Yaşla beraber gelen odacıkları açtığını düşünüyorum. Yani anlamaya çalışmak lazım gerekiyor insanı. Bir ana, bir zamana hapsetmemek gerekiyor. Zaten böyle düşündüğünüz zaman insanları çok eleştiremiyorsunuz da. Ya işte bunlar böyle, bu gençler böyle, bunlar adam olmaz, bunlar şöyle böyle demek de mümkün olmuyor.
Evet.
Onları anlamaya çalışıyorum. İşim icabı da bunu yapmaya çalışıyorum.
Peki abi, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Alican abiyle birlikteydik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa
çok
abi.
Teşekkür ederim. Davet ettiniz. Az çok hazırladığımız kitabı da tanıtma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ederiz abi. Bu güzel kitap için de özellikle teşekkür ederiz. Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir isimli kitabı konuştuk Alican abiyle ve kendisine güzel sorular sorduk. İnşallah Genç Zamanı önümüzdeki hafta devam edecek. Genç Zamanı'nı dinlediniz. Allah'a emanet olun.